أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونتوب إليه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهدي الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له أشهد أن لا إله إلا الله وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله والنجم إذا هوى ما ضل صاحبكم وما غوى وما ينطق عن الهوى إن هو إلا وحي يوحى. Necm suresinin huzurundayız. Huzur bulmak için, huzura götürsün diye Allah'ın huzurundayız. 53. sure, Kur'an'daki sırasıyla. Peygamberimize geliş adına düşünürsek, Mekke'de geldi. Henüz daha Müslümanlar, Bakara, Ali İmran surelerini bilmiyorlardı. Daha Müslümanlar, Nisa, Maide surelerini duymamışlardı. Demek ki Kur'an'ın pek çok bölümünden haberleri yoktu ama bu sure gelmişti. Geliş dönemine ait bir hatıramız var sureyle ilgili. Aleyhissalatü vesselam Efendimiz, içinde bizden secde isteyen ilk sure olarak bu sureyi Cebrail'den aldıktan sonra kalbine, kafasına, gönlüne yerleştirip doğru Kabe'nin yanında ve oradaki bütün insanlara okuyor bir bir. O ortamı şöyle kendiniz, imanınızla, bilincinizle düşünüp yeniden canlandırın gözünüzün önünde. Kabe ve yanında insanlar, henüz daha şaşkınlıklarını üstlerinden atamamış birileri. Reddediyorlar, nedenini bilmiyorlar. Kabul edecekler, cesaretleri yok, şeytan ürkütüyor. Beri tarafta imanın huzuruyla dopdolu ama güçsüz, yani sosyal etkinlik ve egemenlik açısından güçsüz insanlar. Ekonomik kaygı ve kavga açısından da öyle. Güçsüzlükleri açık. Fakat iman gücüyle dopdolu, peygamberin yanı başındalar. Dikkatli bakınca olayın bir başka yönü var karşımıza çıkan. Nasıl da birbirine girmiş insanlar. Mümini, kafiri, yeni Müslüman olanı, ilk günden beri Müslüman olanı. Ama bunlar bir toplumun üyesi. Hepsi birbirini ta ciğerlerine kadar tanıyorlar. Samimi olanlarını, ciddi olanlarını ya da şahsiyeti lekesiz fakat şahsiyetsiz olanlarını biliyorlar. İşte o ortamda peygamber okuyor bu sureyi önce sallallahu aleyhi ve sellem. Tek tek, tane tane okurdu diyor sahabe. Şimdi de öyle okunduğunu düşünüyoruz. Sanki peygamber ağzından bir bir etrafa yayılıyor ayetler. Yankı yankı, hale hale ve her bir ayet beyinlerde yankısını buluyor. Kalplerden yankılanıyor, kulaklarda çınlıyor. Gözün önünde bir şeyler canlanıyor. Biliyorlar onlar gerçeği. Kabul etmeseler de, reddetseler de. Ve aleyhissalatü vesselam böylece devam ediyor ayetler okumaya. Son ayete gelince, secde emrediliyor. Okuyan peygamber, okunan Allah'ın mesajı olunca, oradakiler saf, duru dil mantıklarıyla meseleyi anında kavrayıp, her biri, hepsi beraber hiç istisnasız denilebilecek biçimde kendilerini yerle bir ediyorlar. Ama bir tanesi var dimdik ayakta. O becerememiş. O ukalalığından dolayı değil aslında ama imkansızlığından, şeytana kulluğundan belki de. O ayakta kalmış ve yerden aldığı bir toprak parçasını alnına değdirerek ihtiyara bu kadar yeter demiş. Yani çaresiz o da. O da secde etmek zorunda. O da bir çeşit alnı toprağa bulamak zorunda. yani yerle bir olmak zorunda fark etmiş o da. Ama kabul etmişler mi? Hayır. İşte böyle bir dönem, işte böyle bir surenin huzurundayız. Yani sözüm şu, eğer ben de peygamberimin okuduğu gibi okuyabilmeyi duyabilsem, duyumsayabilsem, eğer biz de o ortamı yeniden yaşayabilsek, sure bitince yerle bir oluruz. Teslim. Tamam ya Rabbi, ukalalık etmeyeceğim, dikkafallık etmeyeceğim, kendimde bir şey var zannetmeyeceğim, ben senin huzurunda eğilmiş, yerle bir olmuş, kendimi, kendime ait zannettiklerimi bitirmiş, sıfırlamış durumdayım, kabul buyur ya Rabbi diyeceğim, sen sübhansın, sen azimsin, sen muazzamsın ya Rabbi diyeceğim, Aliyül Ala sensin ya Rabbi diyeceğim. وَالنَّجْمِ اِذَا هَوَى Şu gelen her bir ayet bölümü, her bir ayet grubu, surenin herhangi bir parçası ya da bir ayet ya da bir sure geliverdi ya göklerden, Cebrail getirdi ya, işte ona yemin ederek başlar Allah söze. Ya da göklere bakın, nasıl da hakim Allah, güçlü Allah, bilen Allah, her şeye hakim Allah, Rab o, ondan başka ilah yok, bunu anladınız ya. İşte o Allah size söylüyor, dinleyin. Ma dalle sahibukum ve ma gava. Şu arkadaşınız, şu beraber sohbet ettiğiniz, 40 yıldır aranızda yaşayan, enine boyuna tanıdığınız, yedi ceddini değil, ta Hazreti Adem'e kadar sülalesini bildiğiniz, doğumunu, gençliğini, çocukluğunu, temizliğini, tertemiz olduğunu, hayatının en berrak ifadelerini, en net ifadelerini hepiniz bir bir kendinizden daha yakın tanıdığınız şu Abdülmuttalib'in yetimi, benim elçim olarak görevlendirdiğim Muhammed Resulullah var ya, dalalet mi? Nereden çıkardınız? Kesinlikle hayır. İğva mı? Azıtmak mı? Yoldan çıkmak mı? Kesinlikle hayır. Öyle bir şey yok onun hayatında, bunu siz de biliyorsunuz. Çünkü siz Muhammed'i tanırsınız. Hatta Türkçedeki ifadeyle adım gibi bilirim diyoruz ya, işte öyle tanırsınız. Avcumun içi gibi bilirim, işte öyle tanırsınız. Kendi çocuklarınızdan şüphe edebilirsiniz. Kendi anneniz babanız adına şüpheniz olabilir. Ama Muhammed adına şüpheniz yok, bunu siz de biliyorsunuz. Ama neden? Niye onu sapık, niye onu dalalette zannediyorsunuz? Tabii. Sizin yolunuzdan çıktı da ondan değil mi? Bir yol gidiyordunuz. Tartışmadan yürüyordunuz. Doğru mu yanlış mı demeden gidiyordunuz. Azgınlar azgındı, sapkınlar sapkın. Zalimler zalimdi, mazlumlar mazlum. Yiyebilen yiyordu, yiyemeyen bakıyordu. İşte öyleydiniz. Kıza şöyle, erkeğe böyle davranıyordunuz. Mala böyle, mülke böyle bakıyordunuz. Öyle giderken içinizden birisi Allah'ın göreviyle görevlenmiş çıkıvermişti değil mi karşınıza? Ondan da değil mi dalalet damgası vurmanız? Aslında siz de inanmıyorsunuz değil mi? Sizin gidişatınızın yalnızlığını size haykırıyordu. Sadece suçu oydu öyle mi? Utanmıyor musunuz? Ey Kureyş! Utanmıyor musunuz? Ey insanlar! İşte şu Muhammed sapık mı? Yolunu şaşırmış mı? Onun gidişatı İnsanı mutlu etmeyecek bir yere mi götürüyor insanları, düşünmüyor musunuz? Yasin suresini hatırlayın. Bir belde, bir köy, bir kent, bir kariyeye iki peygamber görevlendirilmişti. Onları yalan saymıştı onlar. Dalga geçmişlerdi. Alabildiğine hiçe saymışlardı da Allah bir üçüncüyle güçlendirmişti o ikisini. Hep beraber Allah'ın elçilik görevini üstlenmiş, hakka ve hakikate aykırıyordular. Ama toplum azıtmış ve sapıtmıştı. Gemi azıya almıştı. Her şeye rağmen susturmak istiyorlardı. Kesin sesinizi diyorlardı. Siz geldiniz uğursuzluk başladı. Huzursuzluk başladı. Siz geldiniz düzenimizi bozdunuz. Oysa düzenleri bozuktu da peygamberler bunları onlara hatırlatıyordular. Suçları buydu elbette. Öyle sordular onlar da. E in zükkirtum. Ne yani? Hatırlattık diye mi? Gündeme getirdik diye mi? Size yanlışınızı anlattık diye mi? Nedir suçumuz? Söyleyin dediler. Evet, Muhammed Aleyhisselam'ın suçu neydi? Söyleyin. Neden sapık diyorlardı? Çünkü onların yanlışını söyleyen tek kişiydi ilk önce de ondan. Yani o toplumsal planda, o ekonomik yapıda onun dediklerinin doğruluğunu kabul etmek zorundaydılar, aslında biliyorlardı. Ama nasıl kabul etselerdi yerlerinden yurtlarından olacaklardı. Onu sapıklıkla damgalarlarsa belki o zaman, yani kimse laf etmezse, eski yanlışlarına devam ederlerse belki o zaman mutlu olacaklardı. Hayır, aslında inanmıyorlardı. Çünkü bilmiyorlar mıydı? وَمَا يَنْتِقُ عَنِ الْهَوَى O kafadan konuşmazdı. Yani biraz argo olacak ama işkembeden atmazdı. Heva ve hevesine takılı kalmamıştı. اِنْ هُوَ اِلَّا وَحْيُنْ يُوحَى Söyledikleri sadece kendisine vahyedilen bir gerçekti, başka değil. Bunu o dönemde nice açık örneklerle yaşadık. Mesela birinde Ebu Cehil'e geliyor birisi, onu üstad bilen birisi, yüce bilen birisi, patron bilen, kafası çalışır bilen, yani etkin ve egemen bilen, söz sahibi bilen birisi dedi ki, sokuldu yanına, üstad, ne diyeceğiz bu Muhammed'e, bu neyin nesi? Bana öyle geliyor ki bazen tutarlı şeyler söylüyor gibi, yani ne yapacağız, bu neyin nesi, kim bu, ne anlama geliyor bunun iddiaları? Öteki zaten kafası bozuk bir konuya, yani yaraya parmak basılmışçasına ürkek, kes lan sesini dercesine, sus dedi, sus, anlamıyor musun, aptal mısın sen, Muhammed ne zaman yalan söyledi, ne zaman yanlış söyledi, duyan mı var, bilen mi var hiç, oldu mu öyle şey? İyi ama dedi, peki öyleyse, ya bu neyin nesi, biz neden itiraz ediyoruz, niye kabule yanaşmıyoruz deyince saf saf adam, anlamıyor musun dedi. Biliyorsun Haşimoğullarıyla bir yarış halindeyiz. Kabe'nin şu görevini siz, hayır ötekini biz yapacağız diye nice yıllar yüzyıllardır diyesim geliyor. Hep yarış halindeydik ama sonunda onlar bir peygamber çıkardılar. Biz çıkaramadık, çıkaramayacaktık, biliyoruz bunu. Vallahi ebediyen inanmayacağız ondan dolayı dedi. Dertleri buydu. Biliyorlardı Muhammed konuşmuşsa vahiy olarak konuşuyordu. Allah dedi diye konuşuyordu. Kendisine söylenilenleri elbette Allah kontrolünde, gündemde tutuyordu. Bunu bilmiyorlar mıydı? Biliyorlardı gerçekten ama nasip. Din gerçekten nasip işi galiba. Nasıl yorumlayacağımızı, nasıl çözümleyeceğimizi başka türlü bilemiyorum. Bu kadar bilecek bir adam, bu kadar anlayacak bir adam, Muhammed'i bu kadar tanıyacak bir adam ama buna rağmen evet demeyecek. Bilemiyorum. Yorum. Hayır, yorumsuz. Hepsi o kadar. Bana düşen kabul etmek ya, sen karşımdaki sana düşen de, sen öteki sana düşen de kabul etmek ama kabul etmeyenler, gidelim bir daha anlatalım. Onlar galiba bizim bir daha, ama bir daha, ama bir daha anlatmamızı bekliyorlar da ondan, ne dersiniz? Olaya böyle bakınca sanırım daha güzel olacak. وَمَا يَنْتِقُ عَنِ الْهَوَى Peygamber mi? Konuşmuşsa tamam, atmıyordu o kafadan. Atmasyon yoktu onun hayatında. İn huve illa vahyun yuha. Peygamber zaten atmaz ki. Vahyedileni söyler. Evet der o. Ben de sizin gibi bir insanım. Ama peygamber olan bir insan. Yani Allah kontrolünde. Sürekli Allah kontrolünde bir insanım. Benim sizden farkım bu. Teslim olmuşum. Hepsi o kadar. Hadi siz de teslim olun. Diyordu sanki Allah'ın Resulü her zaman. Allemehu şedidul kuvva. O söylediyse doğruydu. Allah'ın kontrolünde konuşuyordu çünkü. Yanlış, evet insan olarak yapabilirdi. Zaten Allah onun hep insanlığını unutmamamız gerektiğini söylüyordu. Yani Muhammed mi? Evet insandı, beşerden bir peygamberdi. Peygamber olduğu günden vefat ettiği güne kadar, doğduğu günden öldüğü güne kadar o hep insandı zaten. İnsanlıktan çıkmamıştı hiçbir zaman. Çıkmayacaktı da elbette ama özel bir insan. Yani sürekli Allah kontrolünde bir insandı. Yanlış yapmışsa hemen uyarılıyor. Çünkü örnek alınacaktı. Kıyamete kadar insanlar onu örnek bilecekti. Onun her sözü hakim bir Allah'ın elçiliğinin gereği sözdü. Efendim acaba peygamber olarak mı söylüyordu yoksa insan olarak mı söylüyordu? Öyle bir kıstas bulmuşsanız ölçün. Sorun Allah'a, ya Rab gönderdiğin bu elçi acaba bazen elçi olarak bazen de elçilikten sıyrılmış bir vaziyette mi konuşur? Ah deyin isterseniz, şeytan burnuza üflesin. Bir cübbesi olsaydı peygamberin, peygamberlik cübbesi deseydik ona, onu giyince konuştukları, peygamber olarak çıkarınca konuştukları da beşer olarak olsaydı, hiç de yorulmazdık. Niye öyle yapmadı ki Allah mı diyeceksiniz? Ben demem. Başka türlü düşünün. Yani peygamber, peygamber olarak söyledikleriyle beşer olarak söylediklerini ayırsaydı, ama neden ayırmadı, neden bize eziyet etti ki? Öyle değil, o zaten hep beşerdir. Peygamber olması beşerliğinin gereğidir. Yani namaz kılarken insan olarak kılmıştır, melek olarak değil. Hayvan zaten namaz kılmayacaktı, bilmiyor muyuz bunu? Allemehu şedidul kuvva. Ona bu öğrendiklerini, bu söylediklerini, bu konuştuklarını, bu vahyi üstün ama oldukça, çetin ama oldukça, güç sahibi ama oldukça, yani karşı gelinmez, önüne geçilmez, söyleyeceği değiştirilmez, etkin ve egemen olunmaz, ne yapacaksa yapar karşı gelinmez birisi, Cebrail öğretiyordu. Yani sanki şöyle bir düşünce kapladı beynimi. Demek birileri anladık anladık da diyebilirlermiş. Allah Cebrail'e verir Kur'an ayetlerini, hani zarf gibi, yok efendim CD'ye de kaydetmiş olabilir. Acaba mı ki diskette olabilir mi? Hadi kaset olsun. Evet, kurnaz adamlar vardır piyasada, ya da cinlerden güçlü olanlar şöyle her şeyi düşünür. Beklerler Cebrail'in yolunu. Yani şeytan uydurmacası nasıl da tatlı oluyor değil mi? Allah korusun. Beklerler Cebrail'in geçeceği şöyle bir dar geçitte, tam çullanırlar üzerine, onu nasıl da sık boğaz ederler, öldürürüz bak, ver şu kayıtları diye, sonra alırlar elinden, kendi düzmecelerini verirler Cebrail'in eline, sonra da hadi bakalım götür bunu Muhammed'e ver de bunu Allah'tan zannetsin derler, öyle mi? Demeyesiniz diye Allah allemehu şedidul kuvva diyor sanki. Üstelik zümirra. Hem de güçlü, kuvvetli, etkin, egemen. Yani ne yapacağını bilen, ne yapması gerektiğini baştan bilen. Çok da güzel. Şimdi olay o kadar Cebrail ile Muhammed arasına toplandı ki ne diyeceğimizi şaşırıyoruz. Nasıl desek? Son derece güçlü, kuvvetli, fevkalade güçlü bir melek ama Cebrail, bunu başka yerlerden öğreniyoruz, aleyhissalatü vesselama getiriyor diye Allah baştan damgasını vurdu. Dahası, ve huve bil ufukil ala, Cebrail'i öyle acaba mı ki, anlayamadım, çok küçücüktü, kurşun kalem ucu kadar, toplu iğne gibi filan demeniz de mümkün değil. Çünkü öyle büyüktü ki, öyle etkin ve egemendi ki, tüm ufku kaplıyordu. Ve huve bil ufukil ala, ufkun en uç noktasında, tüm ufku kaplamış. Sümme dena fetedella, sonra birbirlerine yaklaştıkça yaklaşmışlar. Sanki böyle tüm ufuk peygambere doğru geliyor. Göremez mi? Anlayamaz mı? Bilmez mi? Neyin ne olduğunu fark etmedi mi dersiniz? Hem öyle yaklaşmış ki Cebrail fekâne kâbe kavseyni ev edna. Hem de birbirine o kadar bütünleşmişler, o kadar iç içe, o kadar yan yana, o kadar beraber olmuşlar ki iki tane yay düşünün. Yay mı? Ama ayet öyle, ne yapayım? Elbette yay diyeceğim tabii. Ama bizim dünyamızda yay yok ki ok olsa. Anca belki yay gibi filan diye, hani şöyle elbise askıları olur ya, ondan iki tanesini alın, üst üste koyun, nasıl da bütünleşmişler. Hem de aynı fabrikanın ürünü ise, markaları aynı ya da modelleri aynıysa, ne kadar da birbirinin tıpatıp üstüne gelir değil mi üst üste? Sanki öyle bütünleşmişler. Arada başka biri kalmamış. Yani araya fısıltı halinde bile şeytan ve dostları girememiş, o kadar o onun içinde erimiş, o onun dışında onu kaplamış vaziyette belki de. فَاَوْحَا اِلَى عَبْدِهِ Ma evha, işte Cebrail, Allah'ın kulu Muhammed aleyhisselama ne vahyettiyse işte o zaman vahyetmiştir. Ne söylediyse o zaman söylemiştir. Hem ki onun vahyini Muhammed aleyhisselamın kalbi bütün anlamış. Tüm anlamış. Ne kadarsa ne varsa hepsini anlamıştır. Yani ma kezebel fuadu ma ra'a. İşte o dönemde, işte vahyin geldiği bu dönemde, Cebrail konusunda, vahiy konusunda, ufku kaplayan gerçek konusunda, onun kendisine verdikleri konusunda, gördükleri, bildikleri konusunda kalp hiçbir şeyi yadırgamamış ve yalan saymamıştır. Ra'a, gözle görmek demektir. Ra'a, kalple bilmek demektir. Elbette her bir çeşidiyle Muhammed aleyhisselam Cebrail konusunda, vahiy konusunda, Allah'ın hayata karışması konusunda, gelen mesajın Allah'tan olması konusunda kalbi adına, gönlü adına, gözü adına yalan yanlış bir şeyle beraber olduğunu kesinlikle hiç tasavvur bile etmemiştir. Peki, böylece gördüğü halde, böylece bildiği halde, Cebrail'i bu kadar tanıdığı halde söyleyin, اَفَتُمَارُونَهُ عَلَى مَا يَرَى. Yani bu konuda yine de onu suçlayacaksınız. O konuda tartışacaksınız öyle mi? Galiba gördü mü ya da görmedi mi? Anlar bilir miydi ya da bilmez miydi diye. Kimdi acaba o, bilememişti mi diye. Tabii biz bir adamı görünce sonra bir daha görünce unuturuz. 3 gün sonra bir daha görünce bilemeyiz. 1 sene sonra görünce hepten kafamızdan silinmiştir ya, yani Muhammed aleyhisselam'ınki de bize benzese benzese bize benzeyecek, dolayısıyla acabalar üreteceğiz öyle mi? Durun bir dakika. Gören peygamber, Allah'ın görevlisi. Görülen Cebrail, Allah'ın elçisi. Peki onlar birbirine nasıl görüneceklerini benden mi öğrenecekler? Kalp Allah'ın, gönül Allah'ın, Muhammed aleyhisselam Allah'ın, Cebrail aleyhisselam Allah'ın, onlara sahip olan Allah, onlara ne öğrettiğini ne gönderdiğini bilmez mi haşa? Söyleyin. وَلَقَدْ رَآهُ نَزَّةً اُخْرَى عِنْدَ سِدْرَةِ الْمُنْتَهَى عِنْدَهَا جَنَّةُ الْمَأْوَى. Zaten bu görüş öyle bir görüş ki, bu görüş öyle bir anlayış ki, Muhammed aleyhisselama aslında ayrı bir lütuf, onun ümmetine ayrı bir ikram anlamına gelse gerek. Çünkü Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem Efendimiz bir kere görmüş bitmiş değil Cebrail'i. Daha başka zamanlar, daha başka mekanlarda da görmüştür. Bir başka inişte Cebrail inerken şöyle Sidratül Münteha'nın yanı başında, hani onun yanında Me'va cennet var ya, işte o zaman da görmüştü. Başka? Ufku kapladığı, gördüğü zamanlar yok muydu? Cebrail aleyhisselamı gördüğü, 600 kanadıyla ufku kaplamış gördüğü zamanlar yok muydu? Vardı elbette. İşte o görüşlerden birini Necm suresi bize böyle tanıtıyor. وَلَقَدْ رَآهُ نَزْلَةً اُخْرَى. Evet, bir başka inişte daha görmüştü. Bir diğer inişte, yani Cebrail iniyordu. Elbette Sidretül Münteha'dan beri iniyordu. İşte o zaman görmüştü. Ya da Sidretül Münteha'dan doğru gelen peygamber, ama işte oracıkta, Me'va cennetin yanında Cebrail'i o muhteşem görüntüsüyle görüvermişti. Me'va cennet, bir barınak, bir sığınak anlamına. Cennetlerin farklı isimlerini Kur'an bize tanıtıyor. Naim cennet, Firdevs cennet, Me'va cennet, Huld cennetleri ve cennet ve diğerleri Kur'an'da anlatılanlar. Peki onların birbirinden farkı belki biraz esprili olacak ama gidince görelim inşallah. Ama nereye gitmeyi istersin derseniz, ben peygamberimden öğrendim. Firdevs cennetini isterim. Çünkü öyle dedi peygamberimiz. O cennetlerin en yücesiymiş. O arşın hemen altında. O en yüce makam. Ben istedikten sonra Allah'tan onun şanına yakışan isterim elbette. Peki ama Firdevs onun şanına yakışan da diğerleri şanına yakışmıyorsa o anlama gelmez ki. Onu sen öyle anlamışsın. Senin olsun o anlayış. Ya elbette en yüce makama layık olanlara Firdevs, ama daha alt kademede olanlara başka cennetler verilecekmiş anlamına neden gelmesin? Bir de en son girecek olan varmış cennete. Evet, elbette öyle olacak. Yani tabii bir netice, ona da 10 dünya kadar yer verilecekmiş cennette. Ama elbette Ebu Bekir efendilerimizin, Osman efendilerimizin, Ömer efendilerimizin, Ali efendilerimizin yerleri elbette farklı olacak tabii. İd yaşe sidrate ma yaşe. O geliş bir farklı geliş. O sidre bir farklı mekan. Bizim bildiğimiz değil, bilebileceğimiz gibi değil elbette. Düşünün, sidreden söz edeceğiz ve biz çevremizde ya bir sedir ağacı düşüneceğiz onunla ilgili, ya sizin köyde en büyük bir ceviz ağacı vardı ya, o mu ki diyeceksiniz, öyle mi? Hadi dağ başına doğru yürüyün. Hani o en yüksek tepenin alt kademesinin kenarında kendi başına büyümüş bir ardıç mı, meşe mi? Hani bir ağaç var ya, çam mı? Sen de onu bileceksin galiba. Öyle değil, bakın bu işin baştan. Galiba baştan çözümü farklı olmalı. Çünkü dünyanın içinde ben bir nokta bile değilim, biliyorsunuz. Peki sen? Aynı durumdayız. Hadi beraber düşünelim. İki noktasız insan. Peki bütün yıldızlar aleminde dünya, o da bir nokta bile değil. Aman Allah'ım, ne kadar mini minnacık, küçücük. Tabii. Ama şu dünya, bütün yıldızlarıyla beraber şu dünya sema, ikinci, üçüncü, dördüncü, beşinci, altıncı ve yedinci kat semalara göre o da hiçbir şey, sanki bir nokta. Aleyhissalatü vesselam diyor ki, onu çepeçevre kuşatmış bir kürsi vardır. Allahu Ekber. Düşünebiliyor musunuz? Siz yıldızların enini, boyunu, yüksekliğini, yani nereye kadar gider bu yıldızlar alemini bilemediniz. Sizin dünyanız şu yıldızlar aleminde nerede yer almış, onu düşünemiyorsunuz. Çünkü mekan bitmiş artık kafanızda. İkinci kat sema, üçüncü kat sema. Düşünemiyorsunuz bir mekan olarak, enini boyunu tartışamıyorsunuz. Nasıl, büyüklük nedir, ne demektir, bitmiş hepsi, kelimede kalmış. Siz onun ötesine taşıyorsunuz imanınızı. Evet, kürsi işte o kadar. Ama unutmayın, Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem diyor ki, kürsiyi de çepeçevre kuşatmış bir arş vardır. Öyle ki arşın yanında kürsi, uçsuz bucaksız çölde bir bilezik gibidir. Düşünebildiniz mi? Ne mümkün? Hani sayıları öğrendiğiniz bir dönemi ya da şimdi öğrettiğiniz birini düşünün. Bir yanına sıfır koydunuz, 10 oldu. Ne kadar büyüdü rakam, birden bire. 99'a kadar rahatsınız, bir sıfır daha koydunuz, 100 yaptınız. Aman Allah'ım, ne kadar büyük, ta 999'a kadar sayılar öğrendiniz. Peki bir sıfır daha, 1000 oldu. İyi mi? 9999'u okuyabildiniz. Peki bir sıfır daha koyun, 10.000. Sonra bir sıfır daha, 100.000. Sonra bir daha, 1.000.000. Sonra bir sıfırlar daha koyun. Odayı şöyle sıfırlarla dolaşın. Bütün duvarları doldurun. Sizin evin etrafını iki kere tur edin. Hatta bulunduğunuz şehirde 5 tur yapabilirsiniz. Peki sıra geldi mi? Dünyayı dolaşacak mısınız sıfırlarla? Rakam oldu mu artık o? Düşünebildiniz mi? Böyle bir rakam kaç eder, düşündünüz mü? Ne mümkün değil mi? Öyleyse düşünebildiğiniz ötesinde, rakamların ötesinde, imkanların, mekanların ötesinde bir gerçek. Sidreden söz ediyoruz. Nasıl mı? Ne kaplamış orayı? Ne bileyim. Ama kaplayan kaplamış, bürüyen bürümüş, düşünülebileceğin en güzelleri oradaymış meğer. Öyle diyor Peygamberimiz. Ama ben ne bileyim, o diyecek tabii. O gördü ya orayı. O oradan geleni gördü, o oraya gitmeyi bildi ya, işte ondan dolayı sidreyi bürüyen bürümüş. Onun güzellikleri her tarafa yayılmış. Göz alabildiğine, ma zâgal basaru ve ma tağa. Ama öyle bir peygamber ki, peygamber bakarken gözü şaşırmamış. Gözü kaymamış bir yerlere, neye bakacağını bilmiş ama haddini aşmamış. Nasıl, nerede duracağını bilmiş, ne göreceğini bilmiş. Sidre ve çevresini anlamış, orada gördüğü Cebrail'i tanımış, Allah'la böyle bir lütuf ve ihsan makamında olmuş. Bunu bir peygamberlik alameti ve işareti olarak ümmetine nakletmiş, lütfetmiş Allah. Çünkü لَقَدْ رَعَى مِنْ آيَاتِ رَبِّهِ الْكُبْرَى. Rabb'ın en büyük ayetlerini, Rabb'ın büyük ayetlerinin en büyüklerini işte orada temaşa etmiş, seyretmiş. Böyle bir peygamber, böyle bir Cebrail, böyle bir alışveriş, böyle gönderilen Kur'an, şüphesi olan varsa beklesin. Neye göre reddedecek, neye göre inkar edecekse tarihteki atalarına sorsun. Onlar da aynı kafadan gitmiştiler. Hani derler ya bazen rahmetli de böyle yapmıştı diye. Onlar rahmetsiz de üstelik. Buraya kadar anlatılanları şöyle kelimelere sığmaz ifade etmeye çalıştığımı anladınız. Ama ne yapayım? İnan ki ben Cebrail'i görmedim derim o zaman ne diyeceksiniz? Ama ben Sidre'ye çıkmadım ki. İyi de yani bu konularla ilgili biz nice problemler yaşadık. Nice sorular, sorunlar ürettik. Birbirimizle tartıştık. Neredeyse asıp kesmediğimiz kaldı. Acaba ne zaman oldu bu iş? Nasıl olurdu bu iş diye? Siz devam edin tartışmanıza. Çünkü 19. ayete gelmemeniz için, 20. ayeti yaşamamanız için, 21. 22. ayetle beraber olmamanız için, hem ki özellikle 23. ayet sizin hayatınızı bozmasın diye orada beklemiş olmayasınız, ne dersiniz? Hadi beraber okuyalım da eğer sorun büyükse, o sizin sorguladığınız konular çok önemliyse, bu sonraki ayetlerden daha öncelikliyse söz veriyorum yeniden döneceğim geriye. اَفَرَائِتُمُ اللّٰهَ وَالْعُجْزَى وَمَنَاتَ الثَّالِثَةَ الْاُخْرَى اَلَكُمُ الذَّكَرُ وَلَهُ الْاُنْثَى تِلْكَ اِذَنْ قِسْمَةٌ غِيْزَى اِنْ هِيَ اِلَّا اِسْمَاءٌ سَمَّيْتُمُوهَا اَنْتُمْ وَآبَاؤُكُمْ مَا اَنْزَلَ اللّٰهُ بِهَا مِنْ سُلْطَانٍ اِنْ يَتَّبِعُونَ اِلَّا الظَّانَ وَمَا تَهْوَى الْاَنْفُسُ وَلَقَدْ جَاءَهُمْ مِنْ رَبِّهِمُ الْهُدَى. Anladınız mı? Düşünebildik mi birlikte? Bakın ne dedi Allah? Eferaytum, düşündünüz mü? Kafa yordunuz mu? Bakın Lat var, Menat var, Uzza var. Hayatın hakimi bilinen tanrısal niteliklerle insanlara işte sizin kulu kölesi olacağınız varlıklar bunlardır denilen, üzerinde tartışmasız, dikkat et ha, tartışırsan çarpılırsın denilen varlıklar var. Var mı senin yaşadığın toplumda da bunların uzantıları? Lat, Uzza ve Menat. Hatta Menat putunu hatırlıyorum tarihten. Ebu Zerri Gıfari Hazretlerinin yaşadığı toplumun putuymuş. Gıfar kabilesinin. Bu put hareket halinde de olabilir. Alırlar, yüklenirler, develere yüklerler, götürürlermiş bayram yerine. Öyle bir bayram döneminde, herkes uykuda, putun huzurunda, yorulmuşlar, çölde. Bayram heyecanıyla yorulmuşlar. Kendilerinden geçmişler, tartışmasız doğrular adına heyecanlanmışlar. Bir put, acabalarla dolu bir kalp var karşısında Ebu Zerri Gıfari'nin kalbi. Bu put ilah olamaz, bu taş ilah olamaz, bu odun ilah olamaz ya da bu demir parçası ilah olamaz diyebilen bir kalp var ama çaresiz öyle büyümüş. Ya çarpılırsa, ya yer yerinden oynarsa, ya kıyamet koparsa, ya ona hakareti açığa çıkar da bulutlar yere iner, denizler göğe çıkarsa bir endişesi var elbette. Çünkü bu gerçeği peygamberden duymamış ki, acabalarla üretmiş, biraz kafası çalışmış o kadar. Gece sükunete ermiş. Belki bizim saatle 12 bitmiş, bir geride kalmış, 2'den sonra herkes sakin, uyuyan uyumuş, geri kalan dalmış, herkes kendi dünyasına dalmış, o eline almış 3-5 çakıl parçası, yavaş adımlarla bir bir yürümüş, hatta sürünerek gitmiş, puta doğru, Menat'a doğru varmış. Elindeki çakıl taşlarından, diğerlerini atmış kenara, bir tanesi yeter demiş denemem için, almış avucuna, parmaklarının arasına şöyle bin bir cesaretle, tereddütle, acabalarla ama beklentilerle atı vermiş putun üzerine, tam alnının ortasına vurmak için, göğsünü yaralamak için. Aa, tık diye bir ses o kadar. Ne kıyamet kopmuş, ne gürültü olmuş, ne o putun kulları, sere serpe yayılanlar haberdar olmuş bu işten. Hiçbir şey yok. Sonra ikinci, üçüncü taşlar izlemiş olayı ama sadece o kalp mutmain olmuş o kadar. Ne dersiniz? Karşı gelinmez diye, ya karşı gelirsen bak çarpılırsın diye var mı öyle icat edilenler? Ekonomik dünyada, sosyal hayatta, bireysel toplumsal yaşantıda ya da siyasal yapılanmada var mı benzerleri dersiniz? Ben sizin dünyanız siz kadar bilemem ki, siz kendiniz yeniden düşünün. Yoksa bütün bunlara söz gelmesin diye mi bir öncekine sorular icat ettiniz? Gönderilen vahiy, Sidretül Münteha, Allahu Teala'nın elçisi Cebrail aleyhisselam, Muhammed aleyhisselam, Kur'an-ı Kerim gerçekleri konusunda ama ne tartışıyordunuz? Onlar işte bu putları ortadan kaldırmaya gelmedi mi? Söyleyin. Lat ve Uzza'yı, bir de üçüncüleri, hani şu Menat vardı ya onu, hepsi. Üstelik bakın, bu kelimeler tanrıça adına insanlara yutturulmuş kelimeler. Lat, kadın adı olarak var, yani bir kadın tanrıça. Uzza da öyle, kadınsı. Menat da öyle, kadına yakın, kadınca, kadınımsı, işte öyle ifade. Peki, اَلَكُمُ الذَّكَرُ وَلَهُ الْاُنْسَى, yani tanrılar kadın olacak öyle mi? Tanrıça olacak öyle mi? Böylece sizin güdümünüzde olacak. Bu mu iddianız? Erkekler size ait, kadınlar ona ait olacak. Nedir derdiniz? Kadınlık tanrıların hakkı olsun, erkeklik sizin hakkınız öyle mi? Ve siz utanmayın kadınların güdümüne girerken öyle mi? Nedir derdiniz? Kadınlar sizi yönlendirsin, kadınlıklar sizi şekillendirsin, kadınımsı duygular, kadından kaynaklanan endişeler değil ama kadın merkezli endişeler size hayat programı çizsin ve bu sizin için şeref olsun öyle mi? Tilke iden kısmetün dıyıza. Çok korkunç bir taksim. Bu neyin nesi böyle? Olur mu böyle? Nereden çıkardınız bu işi? Nasıl da çok çarpık bir paylaşım değil mi bu? Yani Allah'a verdiniz kızları. Melekler kız dediniz, sonra tanrılar da kız olsun, kadın olsun dediniz ama erkeklik size ait oldu. Hayatı siz düzenleyeceksiniz ama tanrılar sizin tanrınız olacak, onlara kul köle olacaksınız öyle mi? Ne menem taksim bu, olacak şey mi? Nedir aslı öyleyse? İn hiye illa esmaun. İşin aslı şu, bütün bunlar, semmeytumuha entum ve abaukum, siz ve babalarınız böyle dediniz diye var mı başka yorum? Yani ona tanrı, ötekine tanrıça diyen sizsiniz. Ona hayata hakim olma özelliği yakıştıran, diğerine tanrısal özellikler kazandıran sizsiniz. Ya babalarınızdan bu yana, ya siz yaptınız bu işi. Kural koyan siz, kuralı kutsallaştıran sizsiniz. Çünkü ma enzelallahu biha min sultan, bu konuda Allah size bir sulta, bir otorite indirmemiş ki zaten. Nereden çıkardınız bu işi? Yani hayatınızı Allah düzenlemeyecekti de şifa bölümünü falan tanrı tanrılar, hüküm bölümünü falan tanrı tanrılar, sosyal ekonomik bölümü ya da hukuk bölümünü ya da eğitim bölümünü ya da aile bölümünü hep filan falan tanrı ya da tanrıçalar tanrılar düzenleyecekti öyle mi? Kim dedi bunu? Allah mı dedi? Kullarım, ben yoruldum, bitap düştüm, bittim artık, gelmeyin üzerime, gidin nasıl ayarlayacaksanız bir yerler, bir şeyler, sizin hayatınızı düzenleyecek bir imkanlar bulun mu dedi Allah. İn yettebi'une illazzan. Bu sizinki zandan ibaret. Saçmalıklar. Atıyorsunuz ve ma tehvel enfus. Yani işkembeden atmak gibi. Kendi kendinize öyle havalanmışsınız, kendi heva ve hevesiniz böyle söylemiş. وَلَقَدْ جَاءَهُمْ مِنْ رَبِّهِمُ الْهُدَى. Çünkü Allah size hidayet göndermişken, Adem aleyhisselamdan beri, ilk insandan bu yana insanları başıboş bırakmamışken, kullarım, beni nasıl razı edeceğinizi, hayatı hak olarak nasıl yaşayacağınızı, doğru nedir, yanlış nedir, cennete nereden gidilir, cehenneme nasıl düşülür, bütün bu gerçekleri insanlığa hep ulaştırmıştır Cenab-ı Hak. Nuh, Hud, Salih, Lut, Şuayb bunun için gelmiştir. Musa, Harun, Davud, Süleyman bunun için görevlendirilmiştir. Bütün kitaplar bunun anlatan kitaplardır. Ama emlil insani ma temenna. İnsan kendi kafasına göre takılmayı seviyor galiba. Olur mu öyle şey? Ne diyorsunuz? Yani ne isterse var öyle mi? Her arzu ettiği, her istediği gerçekleşsin. Hayır, ben böyle bir tanrı istiyorum. Benim tanrım böyle olsun. Senin olsun. Ama o tanrı ne sana faydası olacak, ne sen ona fayda verebileceksin. Bilmiyor musun bunu? Senin bugününü sen bilemezsin ki yarını bilsen, o tanrılaştırdığın, güçlü bildiğin varlıklar nereden bilecekler? Toplumsal planda ya da bireysel planda nice tanrısal etkinlik ve egemenlik hakkı verilen varlıklardan söz edilir tarihte. Ne dersiniz, insanın lehine ya da aleyhine ne karar verebilir? Oysa felillahil ahiretu vel ula. Bütün ahiret Allah'ın ama hep ilk de Allah'ın. Yani şimdi de Allah her şeye hakimdir, yarın da, dünyada da ilah odur, ahirette de söz sahibi. Şimdi de mülk onundur, ahirette de, şimdi de güç ve kuvvet onundur, sonradan da, ilk insandan beri de, son insandan sonra da, kıyametten önce de, kıyametten sonra da, her şey Allah'a aittir, Allah'ındır. Ne dersiniz? Yeniden dönelim mi? İn huve illa vahyun yuha. Çünkü ve ma yantıku anil heva diye başlamıştı Allah 3 ve 4. ayetlerde. Yani o sadece kendisine vahyolunan gerçekleri söylemekle görevli. O hep peygamber, hayatı hep peygamberlik olarak yaşamıştır. Onu bilesiniz. Yani peygamber olduktan sonra. Evet, dolayısıyla hiç heva ve hevese uymamıştır. Rastgele, zevkine konuşmamıştır o. Bilesiniz bunu, Allah kontrolündedir. Üstelik ona bu vahyi getiren Cebrail'dir. Cebrail'i de o yakından tanır. Yani acaba mı, imkan dahilinde mi, bildi mi, yanıldı mı, gelen bir seferde Cebrail'di de başka bir seferde başka birisi olabilir miydi, cinler onun yerine geçebilir miydi demeyin. Çünkü Cebrail'i görevlendiren Allah'tır. Cebrail güçlü ve kuvvetlidir, karşı gelinmez etkin ve egemendir. Söz sahibidir, melekler de onu dinler. Hatta çepeçevre kuşatmışlar, öylece getirmişlerdir vahiyleri. Hiç kimse, hiçbir varlık onun önüne geçemeyecektir. Zaten Cebrail'i görevlendiren Allah'tır. Sözün sahibi Allah'tır. Elçinin sahibi Allah'tır. Muhammed Aleyhisselam'ın sahibi Allah'tır. Bu dinin sahibi Allah'tır. Bu konuda şek ve şüphe etmeyesiniz. Sidrenin sahibidir, cennetül mevanın sahibidir, gözün kalbin sahibidir Allah. Ancak boyun bükesiniz ve ki onun kalbi tam mutmain olarak dini güzel anlatsın diye de görülebilecek, yaşanabilecek en büyük ayetler, alametler ve işaretleri de Allah kuluna göstermiştir elbette. Peki bu gerçeklere rağmen siz hala Lat, Menat ve Uzza peşindesiniz öyle mi? Allah Allah. Ne diyorsunuz? Ey benimle birlik Kur'an'ın huzurunda olan kardeşler. Ne diyorsunuz? Bu ayetler bize sorduğuna göre, yoksa bizde de var mı böyle Latlar, Uzzalar ve Menatlar? Yok, kesinlikle ben hiçbir puta inanmıyorum. Evet. Yani teorik olarak aynen ben de sen gibiyim. Senin dediğini duyar gibiyim. Ama Allah böyle dediğine göre, kıyamete kadar da bu kitap önce Müslümanların ama sonra insanlığın olduğuna göre, bu konuda titiz davransak, acaba desek benim de hayatımda Allah'a rağmen hayatımı düzenlesin diye, öylece yani kendimi ona ait kıldığım, onun güdümünde tuttuğum, onun emrine rağm olduğum, onun emrinin amadesi, kulu kölesi olduğum varlıklar var mı ki acaba? Adı Lat olmayabilir. Adı Uzza olmayabilir, adı Menat olmayabilir ama benim ürettiğim, benim ortaya koyduğum, ben dedim diye var olan ama bana hakim böyle kadınlar, kadınımsı duygular, kadınca bakış açıları ya da kalleşçe, kancıkça tavırlar var mı ki acaba? Bunu yeniden gözden geçirsek. Çünkü bakıyorum her yeni icat edilende bir kadın hakimiyeti söz konusu gibi. Ne dersiniz, yanıldım mı? Çünkü bakıyorum çocuklarda annenin sorumluluğu ama etkinlik ve egemenliği de daha fazla önde gibi. Çünkü bakıyorum neredeyse her çocuk teyze ve dayısını amca ve halasından daha çok sever gibi. Çünkü bakıyorum evin düzeninde söz sahibi kadın gibi. Çünkü bakıyorum kadın hep önde gibi ama çünkü bakıyorum kadını öne geçiren de erkek gibi. Nasıl öyle? Feminist bir akım ama öncüleri erkekler. Nemenem şey böyle. Neden böyle bu iş? Yani sadece insanlar kendi kendilerine bir taksimde bulunmuşlar. Böyle idare ediyorlar öyle mi? Yapsınlar onların olsun. Ama erkek konumunda sorumlu. Kadın konumunda sorumlu olursa işte o zaman rahat olur insanlar. O zaman mutlu olur insanlar. Birbiriyle kıyaslamanın ne anlamı var? Çünkü bakın, evrende bütün varlıklar bir açıdan birbirinin aynısı ama alt birim olarak hep birbirinden farklı oldukları için ayrı varlıktır onlar, değil mi? Alemi ikiye ayırın, gayb ve şehadet alemi diye söyleyin. Alemin parçası olması adına ikisi de aynı değil mi? Eş değerde. Ama birisi gayb alemi, diğeri şehadet. Peki şehadet aleminin varlarını şöyle gözünüzün önüne getirin. Bilinenleri, var olanları, üç boyutlu, iki boyutlu, tek boyutlu ve boyutsuz olanları vardır. Yani hareket gibi, sevgi gibi, sevda gibi, nokta gibi olanlar ne en, ne boy, ne yükseklik taşımazlar. Ama hepsi birbirinden ayrı. Lakin şehadet aleminin parçasıdır. Peki ya bir çizgi üzerine sıralanmış olanlar, renk gibi, rakam gibi, zaman gibi, onlar da birbirinden farklı ama şehadet alemindendir onlar da. Peki ya üç boyutlu olanlar? Yani eni boyu yüksekliği olan siz cisim diyorsunuz değil mi? Madde diyebilirsiniz. Masa gibi, sıra gibi, sandalye gibi, dağ, orman, ağaç gibi, işte bütün bunlar da birbirinden ayrı değil mi? Ama madde olması açısından üç boyutlu kriteriyle hepsi birbirinin aynısı. Onları da ikiye ayırın. İradeli ve iradesiz olanlar diye söyleyin. İradeli, iradesiz de bir olur mu? Hayır, madde olma açısından evet. Yani insan ve diğerleri diye ayırın. İnsan diğerlerine benzer mi? Madde olarak evet. Yani kanı vardır, eti vardır, ekmeği vardır, suyu vardır. Evet, anlıyorum ama insan iradeli varlık olarak diğerlerinden ayrı. Peki, devam edin ayrıma. Ama insan da erkek ve kadın diye ikiye ayrılsa, erkekler Ahmet, Mehmet, Ali, Veli diye, kadınlar Ayşe, Fatma ya da Çiğdem, Şebnem diye bölümlere ayrılsalar, ne dersiniz? Onlar birbiriyle denk olur mu? Çiğdem ile Şebnem ya da Ayşe ile Fatma ya da Ali ile Veli ya da Ahmet ile Mehmet bir olurlar mı? Aynen öyle değil mi? Peki söyleyin. Erkek erkekliğini bilmezse, kadın kadın yerinde durmazsa, hayatın vazgeçilmez unsuru olarak neslin devamı faktörü olmasından denk durumda ama erkek erkek olarak, kadın kadın olarak misyonunu, görevini yüklenip de ne yapacağını Allah'tan almazsa, yani görev listesini, görev pusulasını Allah belirlemezse nereye gider bu taksim söyleyin? Saçmalıklarla dolu olmaz mı? Tilkeyden kısmetun tuyza. Evet. Çünkü insanlar öyle değerlendirmişler. Benim eğitim dünyamı falan belirlesin. Ben filan gün şunu şu yaşta bunu yapmak zorundayım. Kim dedi? Rabbin kim bu konuda? Allah mı belirledi? Sen söyle. Sofraya önce şu gelmeli, sonra bu gelmeliymiş. Düğün şöyle yapılmalı ama dernek böyle yapılmalıymış. Esnaf dediğin şöyle, kalfa dediğin böyle olurmuş. Adam dediğin böyle, hoca dediğin böyle olmalıymış. Yani büyük adamsa el öptürmeli ya da zengin adamsa şöyle hava atmalıymış. Kim dedi bunları? Siz ve babalarınız böyle kural koymuşsunuz. Nedir derdiniz? Ne yapmaya çalışıyorsunuz? Yalan yanlış şeyler peşinde neden koşuyorsunuz? Allah böyle bir sulta, bir otorite, bir belge, bir delil indirdi mi size? Söyledi mi Allah? İşte ben ona razıyım. Ben sizden onu istiyorum dedi mi? İn yettebi'une illa zan. Sadece zanna uyuyorsunuz. Kur'an-ı Kerim'de zan, burada olduğu gibi atmasyon anlamına, Hucurat suresinde gördüğümüz gibi, doğru ya da yanlış şekilde insanlar adına bir tahmin adına, bir de Bakara suresinde gördüğümüz gibi iman anlamına kullanılır. Hatta Hakka suresinde de. İnni zanentu enni mulaqin hisabiyeh deniliyordu. Yani ben buna inanıyorum anlamına. Buradaki zan bir atmasyon ifade. Yani atıyorum. Siz hep böyle attınız, inanmadınız, bilmediniz. ama peşinde koştunuz. Çünkü ve ma tehvel enfus, hep kendi havanıza uydunuz. Oysa ve lekad ca'ehum min rabbihimul huda, Rabbiniz size hidayetler göndermişti. Rabbiniz size cennet yolunu tarif etmişti, kulluğu anlatmıştı. İhtiyacınız yoktu putlara ama neyin nesidir bilinmez. Şeytan hep yolun ortasında başında duruyor ya. Sağdan vuramazsa soldan, önden şaşırtamazsa arkadan, hep şeytanlık yapmaya hazır ya. İsrail oğullarını düşünüyorum. Ne enteresan bir toplum. Hazreti Musa ile beraberler. Dini kendilerine tanıtan peygamber aralarında. Gözleriyle görmüşler Allah'ın yardımını. Firavundan kurtulmuşlar, Firavun gibi bir zalimden. Yani kendilerine kalsaydı imkansızdı. O nasıl da ölebilirdi? Mümkün değildi. Ondan kurtuluş imkanı yoktu. Böyle biliyorlardı. Allah kurtarmış, gözleriyle görmüşler. Denizi önlerine açmış, kupkuru yolda yürümüşler. Firavun ve orduları boğulmuş. Bizzat müşahede etmişler, seyretmişler. Ama buna rağmen karşıya geçince bakmışlar bir toplum, bir putları var. Hemen Musa'ya gelip diyorlar ki aleyhisselam, ya Musa, mümkün değil mi? Bize de bir put bulsan da, bir tanrı bulsan da biz de ona kulluk yapsak şöyle. Çünkü çok imreniyorduk. Hani Firavun oğulları geliyorlardı, biz mabette köleydik ya, boynumuza vurup duruyorlardı ya, varıp öyle kocaman apis öküzlerinin önünde onlar saygıyla secde ederken, yani prestij edip tapınırlarken, ne yapıp ederlerken biz kenarda boynu bükük aynı törene katılamadığımızdan dolayı mahvoluyorduk. Ha ne olur, şimdi bir de bizim tanrımız olsun. Biz de onun huzurunda iyisek, aynı zevki biz de yaşasak filan diye. Allah'ı tanıdıkları halde, Allah'a kul köle olmanın zevkini yaşadıkları halde, şeytan saptırdı da böyle deyiverdiler. Hatta bitmemişti içindeki bu duygu onların. Samiri adında bir adam o duygularından yararlandı da, bir buzağı put yapıverdi onlara. Emril insani ma temennâ. Nedir ey insan senin derdin? Yani hep kendi kafana göre takılmak istiyorsun öyle mi? Her istediğin olsun, her şey sana göre olsun öyle mi? Olmaz öyle şey. Bil ki فَلِلَّهِ الْآخِرَةُ وَالْعُولَى. Son da Allah'ın, ön de Allah'ın. Önceye de hakim Allah, sonraya da. Dünyada da onu dinleyin, ahirette de. Siz hep onu hakim bilin, hep güçlü bilin, hep bilen bilin. O sizin ilahınız, o sizin Rabbiniz. Ona kul olun, ondan başkasına kul köle olmayın. Velhamdülillahi Rabbil Alemin.